Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
Yeni Şeyler Rehberi'nden, yeni bir haftanın başlangıcından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Artık 24 ile çıkmış 60 milyon potansiyel dinleyiciye ulaşmış radyomuzda sizlerle birlikteyiz efendim. Yine bomba gibi bir programımız var. Size hemen konuklarımıza merhaba demeye başlayalım sizlerle beraber. Ama bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz, biliyorsunuz tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Hemen konuğumuza merhaba diyelim. Hattımızda Telkoder Yönetim Başkanı Halil Nadir Teberci var. Merhabalar efendim.
Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum efendim, saygılar sunuyorum size de. Halil Bey, şimdi öyle zamanlar yaşıyoruz ki gerçekten de zor bir ekonomi yönetimi içindeyiz. Kendi ekonomimizi yönetmekten bahsediyorum, ülke ekonomisi değil. Bunların içinde sürekli farklı farklı alanlara şey harcıyoruz. Hep biz ekmeğe, peynire, işte ne bileyim çaya falan bakıyoruz ama esas burada bizi etkileyen şeylerin başında bence iletişim için yaptığımız harcamalar geliyor. Siz de geçtiğimiz günlerde iletişimle alakalı geçtiğimiz yıllarda neler olduğuna dair bir araştırma yapmıştınız. Bunun sonuçlarından bahsedelim isterim birlikte.
Tabii ki. Buyurun.
Valla şimdi siz diyorsunuz ki 2023 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye bir yılda 8.934 lira harcadı. Bunun da evet. 2.062 lirasını vergi olarak verdik zaten. Onu ayrıca konuşacağız. Ne diyorsunuz? Bu iyimser bir şey gibi geldi bana. Araştırma gibi geldi.
Ya bu tabii şey asgari düzeyde hesaplanmış ortalama
minimumun yani minimumu şey, değil yani efendim.
İyi kullananlar daha yukarıdadır muhtemelen. Çünkü kullanımlar gittikçe artıyor ama işte biraz cep mobil hayattaki kullanılan internetler arttıkça sabit internet arttıkça çok şey olmuyor ama mobil tarafta internet şeyleri arttıkça fiyatlar biraz daha yükseliyor.
Bir de ben şunu gördüm ki hani son aylarda özellikle şeyler yenilemeleri geliyor yani böyle yıllık yenileme yaptığımız için özellikle fiberin yenilemelerinde ciddi artışlar var. Fiberde böyle bayağı bir yüksek artış vermişler bizlere.
Ya şimdi Serhat Bey burada aslında birazcık şey yapmak lazım yani içinde bulunduğumuz durumu konjektürü çok da atlamamak lazım. Bakın ben oradaki rakamlara çıkarttığımızda 1920'den 21'e geçerken sadece %10 zam yapılmış. Yani bir ailenin, 4 kişilik ailenin şeyi %12 artmış.
Evet.
21'den 22'ye geçerken bu kaç 25 olmuş? 25. Evet. 22'den 23'e yani 23 sonuna geçerken de 68 olmuş. Şimdi içinde bulunduğumuz durumda bu şirketler tüm hepsi ekipmanlarını bir kere yurt dışından alıyorlar, dövizle alıyorlar yatırımlarını.
Doğru.
İşçi çalıştırıyorlar. İşçi ücretlerinin nereden nereye geldiğini biliyoruz. Yani şeyi savunmak istemiyorum. Hani insanlar bu hizmeti aslında ucuz alıyorlar demek istemiyorum. Ama yapılan zamlar birden yapıldığı için bu kadar yüklü geldi değilse bu 21'de 22'de eğer şey olsaydı belki biraz daha usturuplu olabilirdi. Bir anda geldi yani yapacak bir şey de yok. Dediğim gibi şimdi adamların işletme gider yani ben kendi üyelerim için söylüyorum. Şimdi işletme giderlerine baktığımız zaman elektrik fiyatları arttı. Çalışan maliyetleri arttı, personel maliyetleri doğal olarak. Kiralar arttı. Onun dışındaki diğer maliyetler, yani normal işletme maliyetlerinin hepsi arttı. Buradan zam yapılmaması mümkün değil. Bir tanesi bu.
Ya zaten %10'luk %20'lik zamlar yok etrafta, ama bunu böyle şeye yansıması, ne bileyim TÜİK rakamlarına yansıması bana çok itici geliyor açıkça söylemek gerekirse.
Vallahi maalesef öyle. Yani dediğim gibi şimdi artık neyin normal olduğunu da unutur hale geldik. Aslında sıkıntı evet. Orada.
Yani maalesef.
Ne kadar zamlanmış? Şimdi şu anda ben kendim için söylüyorum. Markete gittiğimde bir sonraki gidişimde aynı fiyata bir ürün alamıyorum. Yani bunu şey için söylemiyorum. Kimseyi kötülemek için söylemiyorum. Ama maalesef bu böyle. Şu andaki gündemde. Ha, inşallah biraz durdurabiliriz. Bunu da birazcık herkes rahat eder. Buradaki asıl sıkıntı şu. Özellikle bizim yani benim Telkoder üyesi işletmeciler açısından. Bu zamlar öngörülebilir olmaktan çıktı. Yani iki seferdir hem 2022'de hem 2023'te toptan fiyatlara bir zam geldi. Birisi yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında geldi. Mayıs ayında uygulanacak dendi. İtirazlar üzerine Haziran'da uygulandı. Diğeri Mayıs ayında geldi. Mayıs'ın sonunda geldi. Mayıs'ın son haftası geldi. Ve 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak dendi. Şimdi düşünün ki siz bir işletmecisiniz. Bütün planlarınızı o fiyatlara göre yapmışsınız. Ama şeye gelmiş Mayıs'ın son haftası, diyor ki 1 Haziran'dan itibaren fiyatlar bu kardeşim. Hadi bakalım.
Hadi bakalım yani gerçekten de. Bir de Sayın Tebelci, şöyle bir şey var benim dikkatimi çeken. Yani sanki fiyatlar çıplak fiyatlarmış gibi bize veriliyor. Ya da diyorlar ki işte bak bunun içine televizyon da koyduk. Bunun içine bilmem ne de koyduk. Koymayın o zaman. Koymayın da bakalım ne olduğunu görelim. Yani hani bahsi geçen mesela internetten bakıyorum ben. Orada işte 200 lira 300 lira gözüküyor. Ben veriyorum 500 lira. Nasıl olacak bu? Ben bunun içinden çıkamıyorum mesela.
Ya tarife şeyi apayrı bir şey. Yani orada dediğim gibi şimdi işletmecilerin kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Herkes işte diyor ki şunu da verdim, bunu da verdim. Belki ömür boyu onu hiç kullanmıyorsun. Ama işte verdim, fiyat bu oldu. İyi de yani ben onları kullanmıyorum. Çıkar kardeşim diyemiyorsun. Yani yok diyor, alırsan beraber al.
Çıkmıyor onlar çünkü içinden. Hep içinde kalacakmış gibi. O doğal bir parçası gibi duruyor yani.
Yani maalesef tabii ki aslında burada bir başka tartışılması gereken şey var. Şu meşhur özel iletişim vergisi. Yani bence maalesef. Yani bu zamlar, yani inanın bana %77 zam diyoruz mesela 2023 sonu 2022'ye göre. Ama önceki yıllarla ortalamasına baktığın zaman çok abartılı değil gibi geliyor bana. Yani %30'lara falan geliyor galiba. 35'e falan geliyor. Yani ama bakın 8.934 liranın 2.062 lirası vergi.
Yani, bu işte kabul edilebilir bir şey mi? Oturup tartışalım. Yani hani ne bileyim, biz inci kolye alırken ya da yat alırken veya verdiğimiz vergi niçin bizim telefonla konuşurken, internete girerken verdiğimiz vergiden kat kat düşük? Bunu ben içinden çıkamıyorum mesela. Bunu ben anlayamıyorum.
Vallahi biz de anlayamıyoruz ama burada şey şu aslında, bu şeyde vergi almak çok kolay. Özel iletişim vergisi dediğim için.
Tabii her ay çünkü gidip yatırıyoruz.
Herkes mecburen mobil telefonunu da kullanıyor. Sabit telefonunu kullanmasa bile sabit internetini kullanıyor. İşletmeler için bir yerden bir yere mutlaka bir internet hizmetleri var herkesin. Ve bunu onun içinde ödeniyor. Ve bu özel iletişim vergisi maalesef geçiciydi ama oranlarıyla öyle bir oynandı ki çok da ilginç bir serüveni var. Yani hatırlar mısınız? Tabii ki hatırlarsınız.
Hatırlamaz mıyız?
Sonra %5'e indi hepsi. Şeyde mobilde daha fazlaydı. Sonra hepsi %5'e indi. Sonra hepsi %7,5'a çıktı. Şimdi %10'a çıktı. Yani artı bunun dışında diğer vergiler de var. Özellikle mobil tarafta çok fazla var ama onlar adına konuşmak istemiyorum. Yani hattı başlatıyorsun, telsiz şeyi var, bilmem nesi var, zaten durdu derken ilk hat alırken ödediğim paranın %90'a yakınını, bir ara bir gazeteci arkadaşımız hesapladıydı onu. %90 mıydı, öyle bir şeydi.
Evet.
Yani bu seviyelerde vergiler alındığı zaman siz isteseniz de istemeseniz de yani bu fiyatlar maalesef yani insanların durumuna, özellikle ücretlilerin durumuna baktığımız zaman yüksek. Ama dediğim gibi yani neye, o işletmeler ne yapsın? O da yanında çalıştırdığı adamın maaşını ödemek durumunda. O da işte ötekine elektrik parasını ödemek zorunda. O da malzeme yatırım yapmak zorunda. Bir de böyle bir sektör ki yatırım yapmazsan gelişemiyorsun.
Sayın Teberci, ben orada aslında fiyatların artmasının tam karşısında değilim. Evet, yani nasıl ki bir şeyler artıyor, elektrik artıyorsa onlar da artmak durumundaysa artacak. Ama onların fiyatları artarken bize sanki %10 fiyat arttı sadece. Sadece %15 arttı falan deyip TÜİK'teki oranların artmasının engellenmesi ve dolayısıyla bizim daha düşük maaş almamız sonucunu görmek beni çok üzüyor. Yani kandırılıyor olma fikri beni çok üzüyor, açıkça söylemek gerekirse.
Vallahi şimdi TÜİK'in rakamlarıyla ilgili olarak yani herhalde onlar da farkına vardı ki biliyorsunuz hissedilen şeyi açıkladılar.
Evet ya. Ha bir de kapattılar yani. Eskiden TÜİK mesela tane tane hepsinin ağırlıklarını veriyordu. Geçen ay kaç para, bu ay kaç para oldu diyordu. Onları da kapattılar artık. Hani o sizin görmenize gerek yok diyorlar. İyi de tamam yani, da işte benim maaşım niye artmadı o zaman diye ben de düşünüyorum. Niye ezildim ben enflasyon altında?
Şahsi olarak söyleyeyim yani ben bunu dernek adına değil ama ben bir emekli olarak ben de yani sonuçta.
Evet yani.
Yıl sonu geliyor, ona göre maaşımız artıyor. Düşük açıklanınca düşük artıyor. Ha dediğim gibi onların da kendine göre bir hesabı kitabı vardır herhalde, ne diyelim yani. Şimdi ama benim hissettiğim şey çok farklı, onu söyleyeyim.
Aynen öyle. Peki efendim, bu senenin sonunda biz ne görürüz bu fiyatları? Yaklaşık böyle bir öngörünüz var mı? Son olarak size bunu sormuş olayım.
Valla bildiğim kadarıyla gene bir şey çalışması var. Toptan da bir artış olacağı için, ki genel olarak da maalesef tek işletmeciye şeyiz. Yani altyapı tarafında, sabit taraftan konuşuyorum tabii ki. Evet. Orada toptan fiyatlara gelirse zam, o oranda bu tarafa da gelir ki onlar da yapmak zorunda gibi geliyor bana. Bu oranda yani Mayıs ayından sonra, Mayıs Haziran gibi olur muhtemelen. O zaman da %50'leri bulur.
Valla işte buradan kim kazançlı çıkacak, kim kayıplı çıkacak onu bilmiyorum. Yani mesela benim annem dedi ki tamam artık ben eve internet istemiyorum. Ben telefonumdan azar azar bağlanayım, şey yapayım dedi. Evde mesela annem internetten çıktı. Biz annemi internete sokmayı bir ülke başarısı olarak görmüştüm ben, açıkça söylemek gerekirse. Yaşlı insanlar evlerinde hani şey yapsınlar, internete giriyorlar çıkıyorlar aman ne güzel diye. Ama annem dedi ki ben bu fiyatlara katlanamam, artık ben bundan çıkıyorum dedi mesela. Nokta. Hani bunu insanlar ne kadar kayıp olacak, tek annem midir onun gibi bir sürü insan vardır muhtemelen. Bunu umarım hesaplıyorlardır. Umarım bu kayıp maliyetini hesaplıyorlardır şirketler.
Vallahi umarım hesaplıyorlardır. Yani ama şeye bakarsanız, bizim yayınladığımız gene şirketlerin durumuna bakarsanız, sektörün durumuna genel olarak piyasa değerleri gittikçe düşüyor.
İşte.
Yani muhtemelen onlar da ona bakarak yapıyorlardır diyeceğim ama yani baktığımız zaman dediğim gibi özellikle 2003'ten bu yana sürekli bir değer kaybı var. Hem halka açık olan iki şirket için söylüyorum. Ama yani sonuç olarak bir de bağımlılık var. Tek bir firmaya bağımlılık var.
Maalesef, maalesef. Onu hep söylüyorduk. Bir türlü onun altından kalkamadık. Onu bir türlü değiştiremedik. Çok da değişebilecekmiş gibi de gözükmüyor. Ama Telkoder'in bu konuda attığı adımların ben daima yanındayım, arkasındayım. Biliyorsunuz. Umarım ülkede bir şeyleri hep beraber değiştirebiliriz. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler ve özellikle bu veri çalışmalarınız için efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun.
Hoşça kalın.
Evet efendim, 2023 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye 8.934 lira harcadığı söyleyelim. Şu anda en düşük paketler 350 ila 500 lira arasında gidip geliyor internet paketleri. Bunu da söyleyelim, yani 6.000 lira sadece internetin şeyine verdiğimiz para, cep telefonlarını falan saymadan, onun da öyle olmuş olduğunu söyleyelim hep beraber. Şimdi hemen bir güzel tarım konusuna geçelim, birazcık kendimizi toparlayalım hep birlikte efendim. Hattımızda 7 yol genel müdür yardımcısı Beytullah Bilgin var. Merhabalar efendim.
Merhabalar Servet Bey. İyi yayınlar.
Merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
İyiyiz de biz de çok teşekkür ederiz.
Harikasınız. Efendim hemen 7 yolu tanıyarak başlayalım mı?
Ben bir genel bilgilendirme ile başlayayım.
Lütfen. Buyurun.
1998 yılında temelleri atılmış olan 7 yol holding yönetim kurulu başkanımız Muammer Şöyekmenli'dir. Tek ortağıdır. 7 yol holding olarak topluma, çevreye duyarlı hizmetler sunma misyonuyla çıktığımız bu yolda özellikle jeotermal kaynakların kullanıldığı alternatif yatırımlar üzerinde faaliyet göstermekteyiz. Enerji, turizm, devam edeyim. Enerji, turizm, tarım ve kentsel dönüşüm alanlarında faaliyetlerini sürdürerek çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulmuştur. Ülkemizin sürdürülebilir enerji geleceğine katkıda bulunmayı hedefleyerek yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmış ve jeotermal enerji potansiyelini değerlendirerek çeşitli sektörlerde etkin şekilde kullanmaktayız. 7 Yol Holding enerji, jeotermal enerjiyi temel kaynak alarak turizm, tarım, kentsel dönüşüm sektörlerinde kaliteli hizmetler sunmayı hedeflemektedir. Şirketimiz jeotermal alanında Türkiye'nin önde gelen şirketler arasında yer alarak bu alandaki liderliğini fazlasıyla kanıtlamıştır.
Peki şunu sormak istiyorum efendim. Şimdi topraksız tarım konusunu Türkiye'de biz sıkça ve düzenli olarak konuşuyoruz. Jeotermal ile topraksız tarım alanı nasıl ve nerede birleşiyor? Biraz bu konuda bizi bilgilendirir misiniz?
Şimdi bu konunun önceliği bir jeotermal potansiyeli olan bölgeleri seçmek gerekiyor. Bununla ilgili de jeotermal arama ruhsatına ve jeotermali çıkartmakla ilgili işlemler başlıyor. Buna mutabıkan da tarımsalı nasıl söyleyeyim size verimsiz arazileri değerlendirmek gerekiyor. Ya da bir jeotermali olan bir firmayla anlaşma yapmanız gerekiyor. Bu sıcak suyu kullanmadan önce. Tabii ki bizim avantajlarımız neler? Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Antalya bölgesinde yazın üretim yapılamamaktadır. Çok fazla sıcaklığından dolayı. Kışın da serajların alternatif yöntemleri vardır. Şimdi serajlar 1000 metre üzerinde olan bölgelerde aramaya başladılar. Hani sera üretimini kurmakla ilgili. Burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bölgelerde kış aylarında seranın ısıtılması olarak yani bir ciddi bir maliyet, ısıtma maliyetleri, kömür, gaz, sıvı gibi üretim yani bu üretim maliyetlerinin %40 ile %60 oranını kapsamaktadır. Burada da devreye jeotermal enerjinin aktif olarak görev alıyor. Isınma maliyetleri de ciddi oranda %10'a kadar düşmekte.
Anlıyorum. Peki burada şeyi merak ediyorum ben efendim, topraksız tarım kavramını merak ediyorum. Yani mesela bahsettiğimiz yer Konya. Konya Türkiye'nin bilmiyorum, bana tabii öyle geliyor. Ben Konya çok tarımın içinde değilim ama en yüksek toprak şeyine sahip bölgelerinden bir tanesi. Burada ne için topraksız tarım yapılması gerekiyor?
Şimdi burada neden topraksız tarım yapılması gerekiyor? Burası tarıma elverişsiz topraklar var, bulunuyor burada. Yani istediğiniz her ürünü üretemiyorsunuz. Anladım. Ve bu topraksız tarım bizim jeotermal teknolojik tarım unsurumuzda en önemli şartlardan bir tanesi. İlk jeotermal geliyor, sonra tarıma elverişsiz araziler geliyor. Bu şekilde birbirini de tamamlayan puzzle gibi bir parçalar düşünün burada. Bizim şöyle anlatayım tekrardan. Yani biz bu kriterleri göz önüne alarak jeotermale dayalı tarımsal üretim modeli jeotermal ısınma teknolojik sera üzerinde yoğunlaştık. Ve bununla ilgili de agrotermal markasını oluşturduk. Burada ihracat yapmayı planladığımız için de agro tarım anlamında, termal de jeotermal anlamında kullanaraktan bir marka oluşturduk burada.
Süper.
Jeotermal sera işletmesini kurabilmek için bu bahsettiğim unsurlar vardı. Sera kurmaya uygun arazi bulmak gerekiyor öncelikle. Sonra akabinde araziye yakın bölgelerde jeotermal kaynağın bulunması. Veyahut da işte jeotermal ruhsat işletmecisiyle anlaşma yaparak bu enerji satın alma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bizim yaptığımız yatırımların ön şartı bölgede jeotermal kaynağın varlığının tespiti. Ondan sonra sera kurmaya başlıyoruz. Agrotermal olarak da düz ama verimsiz arazilerde sera kuruyoruz şu anda. Bunun ilk önceliği Tuzlukçu bölgesi. Bu bölgeye yoğunlaştık. Hedefimiz de bu yıl 1 milyon metrekare teknolojik sera kurmak. İkinci bölgemiz Tokat Miksar bölgesi. Şu anda orada jeotermal sondajlarımız devam etmektedir. Üçüncü bölgemiz ise Balıkesir olarak belirlendi. Burada da termal kuyularımız hazır. Bölgede hızlı bir şekilde kurmak hedeflerimiz var.
Peki şunu sormak istiyorum efendim size. Yani siz agrotermal olarak bu seraları kendiniz için mi kuruyorsunuz? Yoksa hani ne bileyim siz bir altyapı hazırlıyorsunuz ve bunu köylünün kullanımı için mi sunuyorsunuz yani?
Hayır, biz kendimiz için oluşturuyoruz ama burada kendiniz bir avantaj tabii. Yani bu agrotermali kurduğumuz seralar kırsal alanlarda
evet.
İstihdam kırsal alanlarda yaşayan özellikle kadın çalışanlardan sağlamaktayız %90 oranında. Bu şekilde de kırsal ve ulusal kalkınmanın önünü açmaktadır.
Evet.
Agrotermal olarak diğer bir özelliğimizde seralarımız laboratuvarlara eşdeğer bir şekilde çalıştırılmakta. Bilgisayar iklim kontrolü, sulama yapılmakta, tozlaşma ile bombus aralarını yani tozlaşmanın da bombus aralarıyla sağlamaktayız. Bu şekilde %100 doğal bir üretim yapmaktayız. Aslında harika. Her şey doğaya uygun ilerlemekte burada. Aynı zamanda
şunu soracağım ben efendim size. Yani mesela Hollanda'yı ele aldığımızda Hollanda yüz ölçümü olarak yaklaşık Konya kadar bir yer değil mi? Yanılmıyorsam eğer yani evet. En azından eski Konya kadar bir yer diyelim. Ya orası mesela dünyaya tarım alanında Türkiye'nin hayal edemeyeceği şeyler satıyor ve bizim buradaki hedefimiz Hollanda'nın tahtını sarsmak. Onu geçmek değil de tahtını sarsmayı biraz planlıyoruz. Gerçekten bu kadar ilerideler mi onlar ya da biz bu elimizde sizin elde ettiğiniz teknolojilerle onların tahtını sarsma yeterliliğine sahip miyiz? Bunu çok merak ettim. Son olarak size bunu sormuş olayım.
Tabii. Fazlasıyla sahibiz. Yani buna şöyle bir örnek verebiliriz. Pandemide yani her yer kapandı ve fırınla işte marketler her yer açık kaldı. Burada hani yaşamın olmazsa olmazının parçası gıdadır. Ülkeler arasında yaşanan doğalgaz krizleri vardı. Hani bu evet. Biz bunu jeotermal yerli ve milli bir enerjiyle önlemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Yani bizim elimizde böyle bir yerli ve milli bir enerji kaynağı varken biz onların niye geçmeyelim? Daha üstünde olabiliriz.
Yani böyle peki bir, eksik olan şey efendim enerji kaynağı mıdır yoksa oradaki ne bileyim onları topraksız olarak üretecek bilgi birikimi midir? Atıyorum işte içine koydukları bazı organik gayri organik maddeler midir? Yani buradaki eksiğimizin ne olduğunu ben tam anlamaya çalışıyorum.
Buradaki eksiğimiz en önemli eksiğimiz enerji kaynağı aslında.
Enerji.
Tabii. Yani burada yerli ve milli bir enerji kaynağımız var. Biz de bunu kullanmaya destekliyoruz. Biz de aynı zamanda bir enerji, yani jeotermal unsurlu bir şirket olduğumuz için biz faaliyetlerimizi jeotermal üzerine oluşturuyoruz.
Yani bizim şu peki an... Hollanda bizi enerjisiyle mi geçiyor? Yani Hollanda'nın bizi nasıl geçtiğini ben anlamaya çalışıyorum. O yüzden size bu soruları soruyorum.
Biz şöyle bir örnek vereyim. Yani bu geç yani biz daha yeni jeotermale jeotermalin seraya adapte oluyoruz. Buradaki en önemli unsur üretimden kaynaklı. Türkiye'deki doğalgaz maliyetleri ile Hollanda'daki doğalgaz maliyetleri arasında bir fark var. Bizim buradaki vurgu yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de jeotermal. Yani maliyetler yani şöyle doğalgazda %60'lara kadar yani karlılık anlamında %60'lara kadar bir maliyet varken biz jeotermalde %10'a kadar düşürüyoruz maliyetleri. Demek istediğim olay bu.
Anladım.
Unsurumuz bu. Bir şirket olarak da jeotermal faaliyet gösteren bir şirketiz. Jeotermalle konut ısıtma projelerimizin yanında da termal turizm konusunda da Kuşadası'nda Seven for Life markalı 5 yıldızlı termal otelimiz bulunmaktadır.
Yani bu sayede tarım ürünlerini daha ucuza almamız da mümkün olabilir diye anlıyorum. Eğer %60 şeyi gideri %10'a düşürüyorsak değil mi?
Evet efendim. Yani hem iç piyasaya hem ihracata, dış piyasaya da ürünler, yani şöyle söyleyeyim, en kısa sürede dış pazar ve iç pazardaki marketlerde agrotermal marka ürünlerimizi değerli tüketicilerimize buluşmayı hedefliyoruz. Bu şekilde de fiyatları da aşağıya çekme hedefi.
Harika. Harika. Valla dört gözle sizin yaptığınız işlerini, attığınız bu adımların sonuçlarını bekliyoruz efendim. Böylesi ileriye doğru attığınız, yaptığınız her Ar-Ge'ye de mikrofonlarımız sonuna kadar açık. Mutlaka bunları konuşalım sizlerle.
Çok teşekkür ederiz Serhat Bey. Çok teşekkür ederim. Yani hedefimiz çok büyük. İnşallah en kısa sürede gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.
İnşallah efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler ederim.
Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
Evet, 7 Yol'un Genel Müdür Yardımcısı Betullah Bilgin'le konuştuk. Jeotermal önemli. Yani Hollanda'yı geçme şeyinde bizim atacağımız adımlar önemli. Yani Konya kadar bir yerin sadece bizim Konya ile geçmemiz lazım mantıken. Ben böyle düşünüyorum. İnşallah geçeriz ve işte biz de bunları geçmiştik deriz. Hep beraber konuştuk ama bak konuştuklarımıza yaptık deriz ileride. Efendim şimdi bir diğer konuğumuzu almak istiyorum. Enteresan bir bakış açısına sahip bir girişimi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Efendim hattımızda In Supply Flyers'ın kurucusu yüksek mimar Güliz Fiş var. Merhabalar Güliz Hanım.
Merhaba Serhat Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
Çok teşekkürler, ben de iyiyim.
Valla ülkemiz enteresan bir ülke. Özellikle yapılaşma konusunda belki de dünyanın en önemli bilgi birikimlerine sahip olduğumuz alanlardan bir tanesi bu yapı konusu. Biz de burada kendi iç şeylerimizi oluşturuyoruz anladığım kadarıyla. İş yapma biçimlerimizi oluşturuyoruz. Sizin attığınız bu adımları da ben onun için tanımayı çok isterim. Çok değişik bir bakış açısına sahipsiniz çünkü.
Çok teşekkürler Serhat Bey. Evet, yani doğru dediğiniz gibi Türk inşaat sektörü globalde gerçekten başarılarını ispat etmiş ve önemli bir itibar sahibi. Bu konuda gerçekten güçlü bir konumda. Dolayısıyla artık Türk girişimcileri de inşaat sektöründe hizmet vermek isteyen ve bu konuda adım atan girişimcilere de bence yolu açık diye düşünüyorum. Tabii ki zorlu tarafları var. Biz insaplarız aslında şunu yapıyoruz. Ben zaten sektörün içindeydim. Mimarlık mezunuyum. Ama inşaat taahhüt firmalarında kurumsalda çalıştım. Biraz insaplar esasında o sürecin bir çözüm önerisi olarak yapılan bir girişim. Bir kontekste, yani construction teknoloji dediğimiz, aynı zamanda bir teknoloji de üretiyoruz. Çünkü inşaat sektörünün bu kadar geleneksel altyapısına artık yavaş yavaş değişen bu iş modelleriyle adapte olması gerekiyor. Biz de bunlar için gayret gösteriyoruz. İnsaplarız inşaat sektörünün profesyonel ağı diyoruz ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği bir dijital platform aslında. Yapmaya çalıştığımız şey de şu, hep güven sorunu, yaşadığımız bu güvenle ilgili doğru paydaş bulabilmek, doğru bilgiye erişebilmek, doğru kaynaklar, uzmanlıkların hepsinin bir araya geldiği önerme ve eşleşme sistemi hizmeti veren aslında bir startup İnsaplarız.
Süper. Peki buna şöyle bir şey dersek çok acaba bir vulgarize mi etmiş olurum? Yani siz aslında inşaat sektörünün kendi içinde bir Facebook'unu ya da Trendyol'u hepsi burada gibi bir bakış açısını kuruyorsunuz kendi kapalı iç çevresinde.
Aynen öyle. Belki Facebook daha doğru bir adres. Çünkü Trendyol tarafında evet biz bir e-ticaret sitesi değiliz. Dediğiniz gibi aynen birebir profil oluşturmayla başlayan adımlar. Çünkü her profesyonel kendi kategorisine ait. Bizim için 4 farklı kategori var profesyonellerde. İlki potansiyel alıcı ve satıcı dediğimiz, yani ürün ve hizmet sağlayıcılarla karar vericilerin buluştuğu inşaat firmaları olarak yapıyoruz. Bunların burada kendi kategorisine göre adımlandığı bir profili var. İkinci kategorimiz aslında sadece projelere hizmet değil, sektörde kurumları dönüştüren hizmetleri ve ürünleri sağlayan profesyoneller. Bunlar sektörün içinden ve dışından da olabilir. Yani mesela yeşil finansman dediğiniz bir finansal kuruluşa da bağlanıyorsunuz. Ya da sürdürülebilirlik, verimlilik, bu gibi anahtar kelimeler bizim aslında odağımız. Burada sektörü dönüştüren hizmetleri sağlayanlar var. Üçüncü tarafta da kitlesel bir hareket. Yani meslek odaları, dernekler, birlikler, bunları da aramıza dahil ediyoruz. Dördüncü de gençleri bir an önce aramıza alıyoruz. Yani öğrencilerdeki yapı kulüpleri, girişimcilik ve tasarım kulüplerine dahil ettiğimiz bir ekosisteme dönüşüyor. Biz bunları bir araya getirip eşleştiriyoruz ve hatta önerme yapıyoruz. Bu firmaların herhangi bir confidential verilerine biz hiç erişim, öyle bir ihtiyacımız da yok. Çünkü onların sahip olduklarıyla, uzmanlıklarıyla ya da birikimleriyle zaten sistem böyle çalışıyor. bir e-ticaret sitesi değil, eşleştikten sonraki süreçlerde bir işbirliği aslında networking platformu sağlıyoruz.
Süper. Peki o inşaat sektöründe ya siz bunu yaptığınıza göre vardır ama yani ben onu öğrenmek için size soruyorum. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç var mıymış efendim?
Biraz şöyle bir sürecimiz var. İhtiyaç bir kere zaten en önemli kısım aslında sizin konuklarınızdan ilk konuğunuz da yine iletişim üzerinde bir teknoloji geliştiriyor. Aslında iletişim ağı sağlıyordu. Bizde bir networking. Çünkü sektör biliyorsunuz dünya çok küçüldü ama bireyin yetişebileceği ölçek oldukça azaldı, küçüldü. Yani evet erişebiliyorsunuz tabii ki yani bir birey olarak teknoloji kullanmadan erişebileceğiniz kitle belli bir yere kadar. Dolayısıyla biz teknolojiyi dahil ettiğimizde aslında bu küçük dünyaya daha hızlı erişebilir bir hale geliyorsunuz. Ha, erişilebilecek kaynak yok mu? Tabii ki var. Ama sektörel ve sektörel veri bazında ve doğru bilgiye doğrulanmış, teyit edilmiş bilgiye erişebileceğiniz kaynak için biz bunu üretiyoruz. Bir de şöyle bir şeyimiz de var. Yenilikleri takip etmek denen bu süreçte çünkü bir sektör profesyonelinin masa başında ya da sahada olduğunu düşünürsek inşaat sektörü için tabii konuştuğumuz için belli bir aslında çevre içerisinde bir bilgiye erişebiliyor. Hatta yeniliği araştırabiliyor. Bizim amacımız bu yeniliklerden de haberdar edebilmek. Yani sektörde ne yenilik var, neye ulaşırsa artık dönüşebilir, çağı yakalayabilir. Bir tek proje üzerinde değil, kurum üzerinde de sektörü dönüştüren, onlara fark yaratabilecek unsurlara erişebileceği bir kaynak, bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Aslında harika. Profesyoneller derken de buna sahip profesyoneller içeri dahil ettiğimizde sektörü beslemeye devam eden bir bilgi akışına dahil oluyorlar.
Anlıyorum. Peki şuna bakmak istiyorum. Siz bayağı bir STK'da yönetici pozisyondasınız. Sivil toplum kuruluşu olarak. Bu InSupplyers bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde bir şeydir değil mi? Yani aslında hani para kazanmayı hedefleyen bir girişimden bahsediyoruz burada değil mi efendim?
Tabii aslında aynen. Bu bir kontekst dediğiniz bir startup. Yani netice ticari bir işletme. Dediğiniz gibi derneklerin ya da bu diğer STK'ların hassas olduğu konularda biz de hassasız. Dolayısıyla orada biraz benzerlik gösteriyoruz. Yani dediğimiz gibi bizim için sürdürülebilirlik, verimlilik, inşaat sektöründe atıklar ya da işte dönüşenler biz biliyorsunuz en fazla karbon salımı yapan sektörlerden biriyiz. Doğru. Dolayısıyla buradaki değişim, dönüşüm ve farkındalığa ihtiyacımız var. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bu gibi aslında ihtiyaçların da var olduğu için tabii ki biraz daha sosyal tarafı da ağırlık basan ama bir ticari işletmeyiz.
Ya böylece sektördekiler de aslında sizin söylediğiniz belki alanlara girmeseler bile orada neler olup bittiğini yine InSupplyers sayesinde haberdar oluyorlar değil mi? Mesela yeşil teknoloji nasıl mümkün olur gibi.
Aynen öyle. Aynen kime erişmeler. Hatta biz bunun için yılın başında yeni versiyonumuz zaten Ocak 2024'te çıktı. Bu yeni versiyonu deneyimlemek için sektör profesyonellerine bir etkinlik yaptık. Aslında amacımız biraz bu etkinliği bir etkileşim oluşturabilmek ve onlarla deneyimletebilmekti. Birebir iş modelimizi bu etkinlikle sektör profesyonellerle gerçekleştirdiğimizde biz de aslında dijitalde değil tamamıyla yüz yüze bunun biz de gözlemleme şansımız oldu. Orada mesela B2B'lerimiz vardı. B2B'lerde şunu hedefledik. Aynen sistemde çalışan gibi onlara uygun eşleşme ve önerme. Bu önerme aslında bahsettiğimiz biraz önceki kavramlara hitap etti. Yani verimliliğe hitap etti. Enerji bile konuştuk. İşte yeşili konuştuk. Doğal malzemeyi konuştuk. Ve bunların kimlere ait olduğu, bu ürün hizmetleri kimlerden temin edebilecekleriyle tanıştılar. Aslında yapmaya çalıştığımız evet. Tamamıyla bu. Gençler oradaydı. Üniversite kulüpleri oradaydı. Onlar network'e dahil oldular. Onlar ihtiyaçlarını, beklentilerini o profesyonellerle paylaştılar. Dernekler aynı şekilde üyelerini temsil etti. Ve sektörde neyi yapmaları hedeflediklerini, beraber nasıl yapabileceklerini yine aynı şekilde konuştular. Dolayısıyla aslında etkinliğin tamamı birebir aynısı bizim yeni versiyonumuzda var. Amacımız da sektörde bir araya gelip doğru bir eşleşme önermeyi de aslında verimlilik sağlamak. Çünkü
peki ben yapı sektörüne çok yakın değilim ama şu sözünüzü kesme pahasına şunu sormak istiyorum efendim. Yani ben yapı sektörünü çok iyi bilmiyorum ama yani gördüğüm kadarıyla sizinki gibi bir bakış açısı şimdiye kadar yoktu Türkiye'de. Yani hani insanları farklı taraflarından bir networking yaptıralım, bir araya getirelim gibi. Bunun dünyada örneği var mıydı diye bir size sormak istiyorum. İkincisi, insanlar gerçekten de böyle bir şeye teveccüh gösterdiler mi? Ve buna yakın geldiler miyi çok merak ediyorum.
Aslında bunun bir örneği var mı derseniz, inşaat üzerinde tabii ki scale-up'lar diyebileceğimiz, dünyada benzer birebir aynı iş modeli diyemem ama aynı amacı giden ve dolayısıyla iş modellerinin daha ufak kendi içinde özelleştiği modeller var. Biraz şundan da aslında bu kaynaklanıyor sanatçı, çünkü ülkeden ülkeye de değişebiliyor. Yani evet, inşaat sektörü dünyada belli benzer dinamikleri var ama Türkiye'de sektör hem taahhüt firmaları hem de üretici bazında oldukça gelişmiş. Dolayısıyla biliyorsunuz tedarik zinciri değişiyor. Çin'e alternatifler mutlaka deniyor ki biz şu anki ekonomide kalite bazında kıyasla dünyada yarışabilir bir doğru bir hedef pazarı içerisindeyiz. Öyle olduğu vakit global birçok alıcının burada bir doğru trusted dediği profesyonel ulaşma gayesi var. İşte o noktada güveni oluşturabilecek tedarikçi ya da ürün ve hizmet sağlayıcı ön plana çıkarmak derken, bizim aslında ülkemize göre, ülkemizdeki inşaat sektörü dinamiklerine göre ürün farklılaşıyor. Yoksa şöyle diyebilirim, mesela en bunun gibi bir network biliyorsunuz LinkedIn'dir. Ama LinkedIn hem sektörel değil hem de bizim mesela bir referans doğrulamamız var. En doğru olan ve en doğru bilgiye bilgi kirliliğinden uzak, ispatlanmış, aslında doğrulanmış değil edilmişe biz hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu kaynaklara, bu bilgiye erişmek aslında tamamıyla kendi ilçemizde olabilecek bir şey. Bu arada şöyle bir şey de var Sadat Bey. Sizin programınızın ismini ben çok seviyorum. Yeni şeyler. Çünkü şöyle bir sürecim oldu. İşte bu biraz şundan, sizin sorduğunuz soruyu şuraya bağlamak istiyorum. Ben kurumsaldan ayrıldıktan sonra dediler ki yeni bir yere mi geçiyorsun? Hayır, yeni bir yere geçmiyorum. Peki ne yapacaksın dediler. Şimdi ben mimarlık mezunu olduğum için bir mimarlık ofisini kuracaksın, açacaksın. Hayır dedim, mimarlık ofisi değil. Bir girişimim var diyeceğim. Diyecekler ki bana bir kafe mi açıyorsun diyecekler. Onu da diyemiyorum. Ona bir startup'ım var diyeceğim. Startup inşaat sektöründe ilk devreye alma sürecindeki denen işleme verilen bir isim. Onu da yapmıyorum. Kontek diyeceğim. Zaten kontekte hiç yoklar. Dolayısıyla ben hep şey derdim. Ben yeni bir şey yapıyorum. Yani öyle dediğim vakit yeni bir şeyi merak ettiklerinde ve adım adım, tane tane, zaman zaman onlara anlata anlata, aslında sadece insaplar üzerinde değil, inşaat sektöründeki bu teknolojiye ve yeniliğe adapte olma sürecini aslında biz deneyimledik. Dolayısıyla bu geçen iki senede de yeni versiyon hikayesi aslında bu yeni şeyden başlayarak gelen kontek sürecine kadar ki geri bildirimlerin ürünü diyebilirim.
Sayın Güliz Fiş, gerçekten de valla her yeni şeye biz varız. Ama o sektör, ama bu sektör demeden varız. Gerçekten de bu konuda attığınız her adıma da, atacağınız her adıma da mutlaka burada konuşmayı sizinden çok isteriz.
Ben de öyle, aynı şekilde. Çünkü o yeni şeylerin bizde yenisi bitmeyeceği, çok özellikle de inşaat sektöründe evet kapalı gözüküyorsa da çok fazla yapılacaklar var. Dolayısıyla siz gibi destekleyenlerimiz olduğu sürece de biz çok mutlu ve motive oluyoruz. Çok teşekkür ederim Serhat Bey.
Saygılar efendim. Çok sağ olun. Evet, InSupplies'ın kurucusu yüksek mimar Güliz Fiş'le konuştuk efendim. Şimdi otomobil konusuna, otomotiv konusuna gelelim isterseniz hep birlikte, ama otomotiv konusunu farklı bir bakış açısıyla işleyelim istiyorum. Hattımızda Motor Aşi'nin CEO'su Sayın Aşçı var. Merhabalar Sayın Aşçı.
Merhaba, yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Valla şunu söylüyorum, hep aklımdan bu geçiyor. Ne zaman otomotiv konuşmaya başlasak, eskiden şanzımanı kaç yapıyor bu, işte ne yakıyor bu filan gibi şeyleri konuşurken oradan geldik elektronik dünyasının içine. Otomotiv deyince artık elektronik dünyasından çok uzak olamıyoruz değil mi efendim?
Kesinlikle. 100 yıllık bir geçmişi olan bir otomobil dünyasının işte dijitalleşme ile elektrik ve buna benzer teknolojik gelişimlerle artık çok farklı bir dünya veya yaşam dünyamızın bir parçası haline geldiği çok açık.
Vallahi neredeyse artık otomobilimizi cep telefonumuzla yarıştırmaya başladık. İşte şunu yapıyor mu, bu fotoğrafı çekiyor mu, bize şunu haber veriyor mu, bizi buradan buraya götürürken şunları sesli olarak söyleyebiliyor mu falan gibi. Bütün bunlar çok güzel. Çok güzel ama şimdi bizim bilgisayar ve cep telefonunda aslında sahip olmayı istemediğimiz kötülükler de otomotiv dünyasına göz kırpmaya başladı. Yani arabamız hacklenir mi acaba, çalınır mı ya da oradaki bilgilerimiz dışarıya sızar mı konusu daha çok dile getirilmeye başlandı. Bu dile getirmeler haklı mı haksız mı efendim? Önce bunu sorayım.
Kesinlikle haklı. Çünkü artık yaşam dünyamızın e-mobilite başlığı adı altında aracımız teknolojik gelişimin bir vazgeçilmez parçası. Telefonlarımız o mobil dünyanın nasıl artık vazgeçilmez bir parçası olduysa artık daha bir segmenti ileri getirerek de bizim otomobil dünyası yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Yani yaşamımızı e-mobilite kavramıyla artık otomobilimizde tamamlayıp idame ettiriyoruz. Tabii bu da birçok teknolojik nimetlerle beraber birçok tehditleri de yanında getiriyor.
Vallahi getiriyor. Peki nedir sizce bu tehditler? Biraz sizin yaptığınız ya, araştırmaların üstünden gidelim.
Tabii neticede siz e-mobilite dünyasının 4 tane temel unsuru var. Bir tanesi connectivity, yani bağlanabilirlik. Anlamı şu, artık cihazınız başka merkezlere bağlı olarak yönetilmek durumunda ki bazı opsiyonlarını kullanabilirsiniz. İkincisi otonom sürüş. Otonom sürüş de bir başka merkezden gelen emirlerle veya yoldaki trafik işaretlerini okumakla veya sizin kullanım deneyimlerinizi bir yerlere kaydetmekle ancak gerçekleşebilecek bir dünya. Üçüncüsü shared diye bahsedilen paylaşım. Yani siz aracınızdaki bazı opsiyonları yine belli merkezlerden verilerin aktif edilip veya pasif edilmesiyle ancak kullanılabilir hale getireceksiniz ki bu da sizin kullanım alışkanlıklarınızın bir başka yerde depolanması anlamına geliyor. Ve sonuncusu ise elektrik, ki elektrik ve dijital dünya sizin oradaki alışveriş ihtiyaçlarınızdan eve yaklaştığınızda garajın açılmasına kadar, evin bazı iklimlendirme cihazlarının şekillendirmesine kadar birçok noktayı da artık yönetebilecek bir duruma gelmenize imkan sağlıyor. Şimdi söylemleri çok kolay ve sunduğu nimetler gerçekten takdir edilecek kadar tercih sebebi, ama neticede sizin kişisel verileriniz veya o mobilite dünyasında yaşam olarak gerçekleştirdiğiniz otomobildeki hayat dünyanızı bir başka yerde şekillendirmeniz anlamına geliyor. Şimdi her şeyin doğru kullanıldığı zaman bir nimet olduğu gerçeği kaçınılmaz, ama bunun bir başkalarının eline geçmesi, hatta hacklenmesi, hatta daha büyük ölçekte belki de toplumların, istihbarat birimlerinin, ülkelerin birbirleriyle anlaşamaz duruma geldiği durumlarda çok farklı boyutlara gidebilir. Yani veri ihlali, ki bu elde edilen veriler gerçekten çok derin, sadece biyometrik değil, sizin yaşam alışkanlıklarınızı bile bir yerlere götürecek şekilde bir veri depolaması söz konusu. Bunların iyi disipline edilmesi gerekir. Birinci nokta bu. İşte bu noktada ülke olarak biz birçok premium markanın birçok opsiyonunu açtırtmamak üzere bir irade gösteriyoruz. Çok da böyle muhafazakar bir yaklaşım değil. Yani altı dolu. Doğru.
Buna örnek verir misiniz efendim mesela?
Mesela bu söylediğiniz A markasının otonom sürüş veya connectivity'si Almanya'daki bir merkezde tutuluyor. Sizin parmak iziyle girdiğiniz aracınızda parmak iziniz yurt dışındaki başka yerde depolanıyor. Ülke olarak biz buna şöyle bir refleks gösterdik. Hayır. Siz kendi veri merkezlerinizi ülke sınırları içinde kurmadığınız müddetçe biz bu opsiyonları elimizden geldiğince aktif etmeyeceğiz.
Çünkü zaten kanunen de yasak değil mi efendim? Mesela Türkiye'deki insanların verilerini yurt dışında tutmak.
Kesinlikle, ama bu sürdürülebilir bir şey mi? Yani biz kendi telefonumuzla şu anda işte bazen parmak iziyle, bazen yüz tanımayla açtığımız telefonların bilgileri Türkiye sınırları içinde çok da kalmıyor. Yani bu söylem doğru. Pratikte önü alınabilecek bir noktada değil. Bunu iyi disipline etmek lazım. Yani ülkemizin gösterdiği refleks doğru refleks. Ve kişileri veri merkezlerini ülke sınırları içinde tutmasını sağlattırmak da bence doğru bir yaklaşım. Ancak bu ne kadar sürdürülebilir, ne kadar direnilebilir, Onu biraz zaman gösterecek. Sadece bu da değil. Bakın sadece bu verilerin depolanmasıyla oluşabilecek kaosun hukuki bir zemine oturup oturmadığı konusu ülkemizin sorunu değil. Avrupa'nın da sorunu. Dünyanın da sorunu. Şimdi bunlar
tabii.
Büyük bir boyutta bir yere gidiyor ki sonuçlar bir düşünün ki bir otonom sürüşte bir kaza oldu. Şimdi soru şu. Kazada sorumlu araç sahibi mi? Otonom sürüş neticeler. Hiçbir zaman bir müdahaleniz yok. Yazılım firması mı? Aracı yapan firma mı? Yerel yönetim mi? Trafik işaretlerini koyanlar mı? Ya bunun hukuki bir zemini henüz tam anlamıyla oturmuş değil. Çünkü suçluyu bulamıyorsunuz. Suçluyu etik anlamda değerlendiremiyorsunuz. Şimdi bu verilerin gerek kişisel verileri bir yerlerde depolama adına çıkardığı sıkıntı. İkincisi o verileri kullanırken meydana gelecek komplikasyonlarda acaba sorumlu kimdir noktasında cevap bulamadığımız, hukuki zemini oluşturamadığımız noktada otomotiv sektörü de e-mobilite kavramında hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşündüğümüzde gelecekte bununla ilgili çok farklı komplikasyonlar olabilir. Ülkeler arasında düşünmek lazım. Biraz daha büyütsek resmi. Düşünün ki iki ülke birbiriyle anlaşamaz duruma geldiğinde bağlanabilirlik de yönettiği bütün araçları bir anda off edebilir. Bir anda durdurabilir. Bir anda farklı bir kaosa döndürebilir.
Peki efendim şunu ben çok merak ediyorum. Yani mesela reklamlara baktığımızda, araç reklamlarına baktığımızda herkes artık connectivity reklamı yapıyor. Yani aracın dediğin gibi kaç yaptığı, kaç yaktığı, ne bileyim işte kaç sene dayandığını falan bıraktılar bir kenara. Herkes aracın içinde teknolojiyle beraber onlara gelen nimetlerden bahsetmeye başladılar. Şimdi siz de söylüyorsunuz yani bunları doğru hali yoluna koyamazlarsa bir şekilde siz burada açtırtmıyorsunuz bunları. Bunların açılması için onlar Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi adına adımlar atıyorlar. Mesela Türkiye'de ne bileyim bir merkez açmak, orada dataları saklamak, tutmak falan gibi şeylere giriyorlar mı? Bu konuda atılmış
evet,
adımları hissediyor musunuz siz?
Geçen hafta ve önceki hafta büyük bilinen bir premium marka Türkiye'de veri merkezini açacağını teyit etti. Bu süper. Bence Türkiye'nin bir başarısı. Çünkü direndiler ve eminim bunu diğer premium markalar ve alt segmentteki markalar da takip edecek. Başka seçenek
tabii efendim ben o özelliği olan arabayı alırım yani ikisi aynı paraysa aynı parada olmasa bile o özelliğini kullanabileceğim arabayı alırım. Madem ki reklamlarımızın üzerine kurdular Türkiye'ye bu konuda yatırım yapmış adam benim için daha elzemdir yani.
Kesinlikle şimdi siz bir premium marka araç aldığınızda onlarca opsiyon var diye gösteriyor. Kullanmaya başladığınızda bu opsiyon bu bölgede kullanılmıyor diye mesajlar alacaksınız insanın. O opsiyona verdiği ücret ve ödediği bedele karşı aldığı hizmet noktasında demoralize eden bir yaklaşım.
Aynen
ama
öyle.
Bunun alt tarafı o kadar da yani ülkemizin bu anlamda direnmesinin hukuki olarak da veya istihbar ve ulusal güvenlik adına da bir gerçeği, bir gerekliliği var. Ayakları yere sağlam basan bir gerekçe. Ama bu gelişen, çığ gibi değişen dijitalleşme dünyasında ki ülkelerin sınırlarını birbirinden hiçe sayacak kadar böyle mütecaviz olarak ilerlediği bir ortamda kesinlikle kontrol edilebilecek bir olay değil. O zaman disiplinlerini iyi kurmak lazım. Bunu kabulleneceğiz. İşte veri merkezlerini buraya getirmek değerli bir adım. Bunu yapacağız. Hukuki zeminleri üzerinde mutlaka çalışmamız lazım ki bu dünyanın da sorunu. Dedim ya bir otonom sürüşte bir kazanın gerçek mesulünü bulmakta gerçekten sıkıntı var. Bu noktadaki hukuki zemini oturtmak lazım. Çünkü bu da bir verilerin işlenmesiyle ortaya çıkan bir konu. Dolayısıyla bir verilerin toplanması konusu ayrı bir statü. Verilerin işlenmesi konusu ayrı bir statü. O verilerle sizin yaşam alışkanlıklarınızın bir yerlerde şekilleniyor olması, görünür hale geliyor olması hem ticari boyutta hem istihbari boyutta çok farklı bir konu. Olaya bir bütün olarak baktığınız zaman evet önüne geçemeyeceğimiz ciddi bir veri paylaşımı artık var. Dijital dünya bunu gerekli hale kılıyor. E-mobilite dediğimiz olayda artık aracımız yaşamımızın bir teknolojik parçası, bir aleti haline geldiğinden dolayı buradaki bütün paylaşımların farklı disiplinlerde yorumlanıyor olması gerekiyor.
Sayın Aşçı, size şunu soracağım efendim. Yani öncelikle ben bunları, şu verdiğiniz bilgileri hiçbir yabancı ya da Türk firmadan alamazdım. Yani hiçbir otomotiv firması ayranım ekşi demezdi. Size öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu konuları bu kadar küçük bir açıklıkla getirdiğiniz için. Bu konuda adımlar attığınızı da görüyorum. Bunun için ayrıca bir ikinci teşekkür etmek istiyorum size. Ama üçüncü teşekkürümü şunun için vereceğim. Yani bunları bu şeyle halka sürekli anlatmamız ve paylaşmamız gerekiyor. Çünkü gelmekte olan tren öyle bizim kolumuzu kaldırarak durdurabileceğimiz bir tren değil. Gerçekten istim almış geliyor üstümüze doğru. Bizim ciddi adımlar atmamız lazım. Bu adımlar için de işte böylesi açık iletişimler lazım. Çok teşekkür ediyorum size efendim.
Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Seve seve.
Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Evet, Motor Aşı'nın, sağ olun efendim. Motor Aşı'nın CEO'su Sayın Aşçı ile konuştuk. Evet, yani söylüyor yani başımıza böyle şeyler gelecek diyor. Şu anda siz arabaya para veriyorsunuz ama arabanın ürünlerini kapalı burada. Neden? Çünkü oradaki iki tane paşam burada arabayı işte ne bileyim 5 milyon araba satıyor ama şurada 100 liraya gidip bir tane çağrı merkezi açtırıp onun üstünde ne bileyim verileri şey yapmıyor, kullandırtmıyor. Bir hosting alıp da burada bir hosting merkezi açıp burada verileri saklamıyor. Ya olmaz böyle bir şey. Ama olacak işte. Yani madem öyle Türkiye'de araba satmayacağız arkadaş diyebileceğiz biz. Bu dik duruşu bizim hep birlikte gösteriyor olmamız lazım. Bu arada programın da yavaş yavaş sonuna gelmiş oluyoruz. Sonuna gelmeden önce size minicik iki tane şeyi söylemek istiyorum. Bir, gerçekten de artık şu dakikadan itibaren Türkiye'de 24 ilde 60 milyona sesleniyor olmak gerçekten de çok güzel bir şey. Bana ekstra bir heyecan verdi. İkincisi, bugün uzaya gönderdiğimiz Alper Bey dünyamıza geldi ve bir basın toplantısına çıktı. Basın toplantısında gerçekten herkes şunu tartışıyordu. Ya biz yurt dışı uzaya insan göndermeye hazır mıyız? O mudur bu mudur? Ben şunu söylüyorum efendim. Biz o insan göndermeye hazırmışız ama onu soru sormaya hazır mıyız? Ya çünkü orada güveç yemeyi çok özlemiştiniz. Güveç yediniz mi? Uzayda size hayat varmış gibi geliyor mu? Dünyaya indiğinizde ne yaptınız filan gibi böyle saçma sapan sorularla o müthiş ilk basın toplantısını ziyan eden gazetecileri buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum efendim. Böylece programın da sonuna gelmiş olduk efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi.